Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşamda programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısında yer alan ve daha önce aktarmaya başladığımız tasavvuf hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat, Arı Duru Tasavvuf başlıklı mülakatın 3. bölümünü sizlerle paylaşacağız. Efendim, buyurduğunuz tarikatler Resulullah Efendimiz'e bir altın silsileyle ulaşıyor. Yani manevi bir icazetle Efendimiz'e ulaşıyor. Zamanımızda bu ehliyete sahip olmadığı halde bazen ekranlar aracılığıyla mürşitliğe heveslenerek zikir tavsiyelerinde bulunan şu kadar zikredersen şunu elde edersin, rızkın genişler vesaire diyen kişiler çıktı. Bu nevi hareketler karşısında tavır nasıl olmalıdır? Manevi irşat vazifesinin sonraki nesillere selametle aktarılması çok mühim bir husustur. Bu sadece tasavvufta değil, bütün İslami ilimlerde muhafaza edilen bir usul olmuştur. Hatta beşeri ilimlerden misal verelim. Bir kişi tıp kitaplarını kendi kendisine ne kadar okusa, ezberlese, ona asla bir muayenehane açma, insanları tedavi etme hakkı vermezler. Böyle bir şey yapmaya kalksa, hakkında idari tedbir uygulanır. Zikir ve benzeri ibadetlerde nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye yolu olan tasavvufun en mühim tedavi vasıtalarıdır. Bir ilacın da hazık bir hekimin tavsiyelerine uygun olarak kullanılması icap eder. İfade ettiğimiz üzere tasavvufun bu ilave gayretleri şeriatın asgari esaslarını yerine getirdikten sonra daha fazlasını ifa ederek kemalat ve tekarrup tahsili içindir. 5 vakit namazını kılmayan veya tesettür emrini yerine getirmeyen bir kimsenin bir takım zikirler çekerek maneviyat yollarına girdim demesi dini tahrif ve tahfif olur. Muhterem pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh kendisinden ders almaya gelenlere kazançlarının helaliyet durumunu, anne babalarıyla münasebetlerini, evlatlarına nasıl bir terbiye verdiklerini bir bir sorardı. Bunlarda şer'i bir noksan varsa önce onu tamamlamalarını ve ıslah etmelerini ondan sonra maneviyat yoluna girmelerini tavsiye buyururdu. Tasavvuf yolunun ilk kapısı şeriattır. O kapıdan girilmeden hakikat ve marifet iddialarına kalkışmamak gerekir. Kalkışanlara da itibar edilmez. Maalesef tasavvufun bu istikamet, takva, hale rıza ve fedakarlık gibi zahmetli taraflarına değil de keşif, keramet, bilhassa dünyevi duaların kabulü gibi taraflarına talip olanlar böyle taktiklere girişebiliyorlar. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki manevi icazetin de bir teminatı yoktur. Kur'an bize Bel'am bin Bağura'yı misal veriyor. O, Hazreti Musa'nın kavminden maneviyatta büyük dereceler elde etmiş, duaları kabul olan bir kişiydi. Fakat halini koruyamadı, nefsine tabi oldu, şaşkınlaştı, şeytanın peşine takıldı ve Hazreti Musa'ya hıyanet etti. Bütün o manevi derecelerinden sıyrıldı, akıbeti dilini sarkıtan bir kelbe benzetilmek oldu. Hasılı maneviyat yolunda müsterşidi irşad edecek kamil mürşidin manevi icazetle beraber asıl nişanesi her halinde kitap ve sünnete riayet etmesidir. Yine bu yaşayışın siretten suretini aksetmesi manasına, simasına bakıldığında kişiye Allah'ı ve dinini hatırlatmasıdır. Efendim, buyurduğunuz üzere dinimize birçok derman vesilesi var. Fakat dertlerin kaynağı olan münkirlerden bir de sahte çareler takdim ediliyor. Ruhi ihtilaçlarına derman bulmak maksadıyla yoga, meditasyon gibi çarelere sığınanlara neler söylemek istersiniz? Batılın sureti haktan görünmesi. Tedaviye ihtiyaç duyan bir kişiyi sadece uyuşturucu ilaçlarla oyalamak hastaya ihanettir. acil ameliyat gereken bir yerde sürekli pansuman yapmak ölüme davetiyedir. Bu kardeşlerimiz önce bir kendilerine soracak, yoga ve meditasyon nereden geliyor? Hint dinlerinden geliyor. Binlerce tanrıya tapan ve bunların arasında bir de ineğe kutsiyet atfeden bir din. Kast sistemiyle insanları asla çıkamayacakları gruplara ayırıp aşağılayan bir din. Ahirette inanmayan, sonsuza kadar sürüp giden bir çileye, reenkarnasyona inanan bir din. Mabetlerinde farelerin, mikropların cirit attığı bir din. Dünyanın en geri kalmış, en koyu taassupları içinde, sefalet içinde debelenen topraklar. Sonra oradan alınan ve batı eliyle süslenip püslenen, modern bir şekle sokulan yoga ve meditasyon. Bu batıl ve muharref uygulamaların özü, eğer bir takım hareketlerle Allah'a yönelmekse, bunun en sahih ve mükemmel hali namazdır. Meditasyon derin düşünce demekse, zikir, tefekkür ve murakabe gibi en hakikisi yine İslam'da mevcuttur. İslam en mükemmeldir. Mükemmelin mükemmelidir. Onun başka hiçbir sistemden bir takviyeye, bir proteze ihtiyacı yoktur. Modalar ve reklam telkinlerinin tesiriyle bu batıl uygulamalara yönelenler anlık bir nefsani rahatlama hissederler. Bu bozuk, galiba faydalı oluyor zannı tıpkı efkarımdan içiyorum diyen içki müptelalarının yaptığı gibi bir nefsani avunmadır. Bir Müslümanın en kıymetli varlığı akidesidir. Son nefeste sahih bir imanla göçemeyen bir kişi her şeyini kaybetmiş demektir. Kardeşlerimiz bunalımdan kurtulacağız derken imanlarından olmasınlar. Çareyi en mükemmel olan İslam'da arasınlar. İmam-ı Rabbani malum Hindistan coğrafyasında irşatta bulundu. Hazret, Hinduların ibadet merasimlerine katılan bir Müslümanın sekerat halinde başucunda bulunuyor. Son nefesini vermeye çalışan o kişi öyle karanlıklar içinde kaldı ki ne yaptıysam o karanlığı dağıtmaya muvaffak olamadım buyuruyor. Rabbimiz her Fatiha'da bize şu hakikati dua halinde bildiriyor, tekrar ettiriyor. Bir Müslüman Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacak. Onlara benzemeye çalışacak. Gazaba uğramış ve dalalete düşmüş İslam dışı her fert ve topluluktan, onların adetlerinden, modalarından, hal ve tavırlarından uzak duracak. Onlara asla benzemeyecek. Velhasıl bir Müslümanın böyle şeylere tevessül etmesi, kendisine ait bir hazinenin üstünde oturduğundan habersiz, başkalarına el açıp dilenen insanın zavallı hali gibidir. Bugün materyalist düzen, insanları istismar ederek senede bir gün anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ihdas ediyor. Bunlar kapitalist dünyanın mal satmak için uydurduğu günlerdir. Annenin hakkı senede bir gün bir paçavra alıp hediye etmekle ödenmez. Bir Müslüman her gün annesine hizmet eder, ona kıymetli ifadelerle hitap eder. Yani İslam'da her gün anneler günüdür, her gün babalar günüdür. Daha da ötesi her gün garipler günüdür, muzdaripler günüdür, yetimler günüdür, yalnızlar günüdür. Her gün kimsesizlere sahip çıkma günüdür. Bu hassasiyeti gece vakti Medine sokaklarında dolaşarak ümmetin gariplerini arayan Hazreti Ömer, Zeynel Abidin Hazretleri ve emsali büyük şahsiyetlerin hayatında görüyoruz. Ümmetin hali benden sorulacak diye yanıp yakılan Ömer bin Abdülaziz'lerde görüyoruz. Bu mesuliyet duygusuyla vakıf medeniyeti kuruldu. Bu hassasiyeti ecdadımızın fukara, yetim ve dullar için, kimsesizler için inşa ettiği binlerce hayır müessesesinde görüyoruz. Böyle bir medeniyetin evlatları senede bir gün düzenlenen o kandırmacalara aldanmaz. Muhterem efendim, rabıta hususunda doğru bakış açısı ne olmalı? Bu hususta da ileri geri çok tenkitler yapılıyor. Rabıta, sevilen kimseye karşı muhabbeti canlı tutmaktır. Bunun en güzel misali ashab-ı kiramla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sahabe içindeki en zirve misal ise şüphesiz ki Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki kalbi irtibattır. Ashabın Efendimizle olan kalbi irtibatları sayesinde ruhlarında meydana gelen inikas ve insiba, Efendimizin hallerinin kendilerine transfer olmasıyla yani hal sirayetiyle neticelendi. Bundan dolayıdır ki sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme samimiyetle ''Anam, babam, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah'' diyebilmekten büyük bir haz ve lezzet aldılar. Allah ve Resulünün yolunda her şeylerini feda etmeyi canlarına minnet bildiler. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifinin muhtevası içine girerek, Efendimiz'de hal beraberliği, fiil beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği içinde oldular. Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın şu ifadeleri de rabıtanın manevi tekamüldeki müstesna mevkiine ne güzel işaret etmektedir. Hazreti Hasan radıyallahu anh, üvey dayısı Hint bin Ebi Hale radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hilyesini sorarken, içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi şu sözleriyle dile getirmiştir. Dayım Hint bin Ebi Hale, Allah Resulü'nün hilyesini çok güzel anlatırdı. Kalbimin ona bağlı kalması ve onun izinden gidebilmem için dayımın Allah Resulü'nden bir şeyler anlatması benim çok hoşuma giderdi. Bu söz fiilen rabıtayı ifade etmektedir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasvirini dinlemek, onunla kalbi bir bağ kurmak için en feyizli vesilelerden biridir. Yani tasavvufi bir usul olan rabıta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin tatbikatından alınmadır. Öte yandan rabıtanın lügat manası, bağ ve alakadır. Bu yönüyle esasen kainatta rabıtasız hiçbir canlı yoktur. Her şey birbiriyle irtibat halindedir. Bir anne babanın evladına, evladın anne babasına, bir delikanlının nişanlısına, bir gencin sevip kendisine örnek aldığı bir şahsa da böyle bir kalbi bağ vardır. Yani dünyevi ve fani şeylerde bile böylesine tabii bir muhabbet bağı varken maneviyatta bu bağın olmaması düşünülemez. Ayrıca gönlünü manevi rehberlere bağlamayan insanların tabiat boşluk kabul etmez hakikati mucibince yanlış örneklerin peşine takılması da kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple Cenab-ı Hak müminleri sadık ve salih kullarıyla beraber olmaya teşvik ederek ''Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun.'' buyurmaktadır. Tevbe 119. Cenab-ı Hak ''Sadıklar olun.'' buyurmuyor. ''Sadıklarla beraber olun.'' buyuruyor. Çünkü sadık olmak, sadıklarla beraberliğin en tabii neticesidir. Tıpkı facir olmanın da facirlerle beraberliğin en tabii neticesi olduğu gibi. Demek ki bazı nadanların sıkça dillendirdiği ''Bizim sadık kullara ihtiyacımız yok, bize yalnız Kur'an yeter, biz onu doğrudan kendimiz anlarız, aklımız yok mu, vasıtaya ne gerek var?'' gibi ifadeler cahilane sözlerdir. Modernizm ve pozitivizmin getirdiği bütün gerçekleri deneme, yanılma suretinde test edip gördükten sonra kabul etmek şeklindeki bu vahim hata, insanın maddeten ve manen helakinden başka bir şey sağlamaz. Çünkü hayatta idrak edilecek hakikatler sonsuz, fakat insanın aklı sınırlı, ömür de kısadır. Ateşin yakıcı olduğunu anlamak için, İlla ki elini ateşe sokmak gerekmez. Geçmiş tecrübelerden ders almayı, bu hususlarda rehberlik edenlere itibar etmeyi bilmek icap eder. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurur ki, ayet-i kerimedeki sadıklarla beraber olun emri, daimi bir surette beraberliği ifade eder. Ayette beraberlik mutlak olarak zikredildiğinden hem fiili hem de hükmi beraberliği ifade eder. Fiili beraberlik, sadıkların meclisinde kalp huzuruyla fiilen bulunmaktan ibarettir. Hükmi beraberlik ise gıyaplarında da onların hallerini tahayyül etmekten ibarettir. Rabıtanın gayesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşan Allah dostları silsilesiyle manevi irtibatı kuvvetlendirerek bu beraberlikten feyiz almaktır. Bir kul Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan bir Allah dostu vasıtasıyla nasip alsa, bu nasip Efendimiz'den olduğu için bizzat Hazreti Peygamber'den alınmış gibidir. Tıpkı bir mumdan bir başka mumun yakılması gibi. Kandilleri yakan ve onlar vasıtasıyla etrafı aydınlatan alev aynı alevdir. Kul bu kandillerin en sonuncusuyla da aydınlansa, o kandil ilk ışıkla parıldadığından daima ilk kaynağı aksettirir. Aradaki kişi sadece bir vasıtadır. Esas gaye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haliyle hallenmektir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Bakara 143. Bununla beraber rabıtanın gücü kişinin manevi seviyesine göredir. Bu seviyeyi yükseltecek olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek karakter ve şahsiyetinden istifade edebilmek, hayatımızın her safhasında onun sünneti üzere yaşamaya gayret etmektir. Gönül rabıtasının ne demek olduğunu İmam Hatip Lisesi'nden hocam Yaman Dede'den şu misal çok güzel anlatır. Kendisine soruyorlar: "Hocam siz hep Mesnevi'den, Mevlana'dan bahsediyorsunuz." Diyor ki: "Oğlum, benim elimden Mevlana tuttu ve Hazreti Peygamber'in kapısına götürerek hidayetime vesile oldu. Beni ateşten kurtaran birini bu kadar anmam çok mu?" İşte rabıta bu. Vesile olanı anmak, vesile olduğu için anmak. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bizi Allah'a götürüyor. Yani rabıta öndeki insanların, rehberlik ettikleri insanları Resulullah Efendimiz'e götürmeleridir. Onu sevmelerine, ona ittiba etmelerine vesile olmalarıdır. O kadar. Aslında bu hakikat bütün ilim dallarında vardır. Tasavvufa mahsus değildir. Hadis bir senetle intikal eder. Her talebe hadis-i şerifi hocasından alır. Sünneti öğrenmesine bir muhaddis vesile olur. O da hocasını çok sever. Ona vefa ve minnettarlık duyar. Fıkıh öğrenen, tefsir tahsil eden talebeyle hocasının gönül münasebeti de aynı şekildedir. Allah dostlarıyla olan bu manevi beraberliğin yanında maddi beraberlik de olabilirse bu nur üstüne nur olur. Fakat tasavvufi terbiyede kuru kuruya bir fiili beraberlik de makbul değildir. Zira kimileri bir mürşid-i kamilin dizi dibinde bulunurlar da gafletlerinden dolayı bir hisse alamazlar. Öte yandan uzak diyarlardaki nice samimi müritler, mürşitlerine duydukları engin hürmet, hasret, aşk ve bağlılıkları vesilesiyle müstesna nasiplere nail olabilirler. Nitekim büyükler Yemen'deki yanında, yanındaki Yemen'de buyurmuşlardır. Bu sebeple asıl mühim olan nerede olursa olsun kalbi beraberlik duygusunu yitirmemektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de insanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir buyurmuştur. Tasavvufi terbiyede çok ehemmiyetli bir usul olan rabıta, adı ve tatbik şekli az çok farklı olsa da hemen hemen bütün tarikatlerde mevcuttur. Fakat rabıta bilhassa 19. asırdan itibaren bazıları tarafından bir iman-küfür meselesi haline getirilerek şiddetle tenkit edilmiştir. Halbuki rabıta daha önce de ifade ettiğimiz üzere gayet tabii bir psikolojik vakadır. Onun itikatla bir alakası yoktur. Bu hususta Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurmuştur. Kalbi mal, mülk gibi dünyevi şeylere bağlı olan ve bunları düşünen kişi kafir olmuyor da kalbi bir mümine bağlamak niçin küfre sebep olsun? Velhasıl, rabıta müridin mürşidine duyduğu muhabbeti daima gönlünde taze tutarak onun salih amellerini ve güzel hallerini taklide çalışmasından ibarettir. Rabıta asıl olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haliyle hallenmeye vesile olmalıdır. Zira Cenab-ı Hak bize üsve-i hasene olarak Allah Resulü Efendimiz'i göstermiştir. Allah Resulü'nün üsve-i hasenesinden, emsalsiz örnek şahsiyetinden hisse almayan rabıtanın gerçek rabıtayla alakası yoktur. Mürşide duyulan hürmet ve muhabbetin bu suretle daima taze tutulması, müride manevi bir dirilik kazandırır. Zira salih zatların sohbeti kadar muhabbeti de tesirli ve faydalıdır. Rabıtanın asıl sermayesi muhabbettir. Fakat her hususta olduğu gibi muhabbette de aşırıya kaçmak kişiyi ifratlara sürükler. Bu sebeple rabıta öndeki bir mürşide uluhiyet izafe edercesine aşırı davranışlara girmek değildir. Allah korusun böyle bir muhabbet kişiyi şirke sürükler. Mürşid, mürid için sadece bir vasıtadır. Vasıtaya muhabbette ileri giderek onu gaye haline getirmek son derece yanlıştır. Şirke kapı aralamaktır. Keza mürşidinin fotoğrafını taşıyarak, ona bakarak rabıta yapmaya kalkmak şirke kapı aralamaktadır. Peygamberimizin zamanında fotoğraf makinesi yoktu ama ressamlar, tasvirciler vardı. Sahabe-i kiram ve hak dostları böyle bir şeye tevessül etmedi. Resimle rabıta sonradan ihdas edilmiş batıl bir uygulamadır. Türbe ziyaretlerinde de maksat ölümü hatırlamak ve ondan ibret almak olmalıdır. Hak dostlarının türbelerini ziyaret edenler, o zatların Allah indindeki kıymetini vesile edinerek yine Allah'a dua ederler. Aksi halde doğrudan kabirdeki zattan istemeye kalkmak da şirke kapı aralamak olur. Unutmamak gerekir ki, peygamberler dışında her kul aciz ve kusurludur. Hatta peygamberler bile beşer olmak hasebiyle zelle işlerler. Fakat teyidi ilahiye mazhar oldukları için tasih edilirler. Dolayısıyla maneviyat büyüklerine muhabbet ve hürmet ne kadar gerekliyse de onları yüceltmede şer'i hudutlara riayet etmek de son derece zaruridir. Değerli dinleyenlerimiz, bu mülakata yine burada bir virgül koyuyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısında yer alan tasavvuf hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat, Arı Duru Tasavvuf başlıklı mülakatın 3. bölümünü paylaştık sizinle bu akşam programımızda. Yarın inşallah bu mülakatın son bölümünü sizinle paylaşma gayretinde olacağız ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.